Ayrı bir ki liste Timur Soykan sayfa 15. Sadece 15 dakika sonra saat 10'da üst kattaki toplantı salonunu kalabalık doldurmuştu. Duvarları ve zemini bembeyaz salonun geniş pencerelerinden güneş içeri doluyor, Osmanlı'dan miras zenginlik ışıldıyordu. Davetliler özenle dizilmiş sandalyelerde otururken sahnenin tam karşısındaki ilk sıraya da başbakan ve bürokrasinin zirvesindekiler için deri koltuklar yerleştirilmişti. Kürsüye çıkan İstanbul Emniyet Müdürü heyecanını gizleyemiyordu. Göstereceği performans koltuğunu korumak, sandalyelere düşmemek için son umuduydu. Kapkaç, gasp, hırsızlık istatistiklerinden başarı tablosu çizmek için çok uğraştı. Ama beyefendinin yüzünde bir türlü takdir ifadesi yakalayamayınca boş koltuğuna sahneden son kez baktı. En arka sırada oturan Çavlan kendisini onurlandıran güce duyduğu hayranlığı halen besliyor, onun sayesinde polis olduğu için minnet duyuyordu. Başbakana kendisini kanıtladığı hayallerine kapılmışken pantolonunun cebindeki telefon titredi. Mert'in gönderdiği mesajı açtı. "Amirim çok önemli, hemen dışarı gelin" yazmıştı. Mert çok önemli olmasa bunu yapmazdı. Aklına ilk gelen ikizleri oldu, Ayten'le Aslı. Nefesini tuttu. Salondan çıkarken ne başbakana ne de sahnedeki amirine saygısızlık etmek umurundaydı. Toplantı salonunun önündeki holü doldurmuş siyah takım elbiseli koruma kalabalığının ortasında Mert duruyor, göz bebeklerinde telaş dalgalanıyordu. İçi endişe kaynarken soğukkanlılıkla "Ne oldu?" diye sordu Çavlan. Mert patlak gözlerini koruma kalabalığında gezdirip büyük ağzını küçük kıpırdatarak gizemli konuştu. "Komiserim, aşağı inelim." Köşkün ahşap merdivenlerini inerken Mert kaybedecek bir saniye bile olmadığının bilinciyle devam etti. "Tuvalette bir ceset var." Çavlan ikizlerinin iyi olmasının ferahlığına kavuşurken merdivenlerin ortasında durdu. Tuvaletin önünde paravanın kenarında yanında bir temizlik görevlisiyle duran Onur'a baktı. Her zamanki gibi kirpi saçlarında elini gezdiriyordu. Biri haber verirken diğeri olay yerinin güvenliğini almış ekibiyle gurur duydu. Aklına ilk gelmesi gereken başbakanın güvenliğiydi ama durumun vahametini yeni yeni fark ediyordu. Katil başbakanla aynı salonda olabilir, tetik her an çekilebilirdi. Parmaklarını kaşının kenarında başlayan yaraya koyup dudaklarının ucuna kadar indirirken "Bilen kimse var mı?" diye sordu. Mert durumun kontrol altında olduğunu söyledi. "Alt katta sadece biz vardık. Tuvaletten çıkan temizlikçiyi ben gördüm. Sen deniyordu, şoktaydı. Hemen yanındaydık zaten. Ceset var" dedi. "Tuvalete baktık. Maktul 20'li yaşlarda, başından ve göğsünden vurulmuş." Geri dönüp salona yürürken güvenli İstanbul toplantısında işlenen cinayetin ne kadar büyük bir skandal olduğunu düşündü. Devletin zirvesindekilerin yanı başında Türkiye'nin o an en güvenli olması gereken yerinde biri öldürülmüştü. Başbakan'a söylemeden bu cinayeti ilan ederek bir telaş yaratmamalıydı. Başbakanın kel kafalı koruma müdürü iki polisin fısıltılı gerginliğini fark etmiş ve bir aksilik olduğunu anlamıştı. Çavlan salonun kapısına geldiğinde önüne geçti. İçeriden gelen alkış sesinden İstanbul Emniyet Müdürü'nün konuşmasının bittiği anlaşılıyordu. Köşkü ayağa kaldırmadan başbakana ulaşmak için en fazla bir dakikalık boşluk vardı. Çavlan koruma müdürünün kolunu kavrayıp "Aşağıda bir ceset var" dedi ve onunla birlikte içeri daldı. Başbakana ulaşacağı birkaç adım içinde sessizce "Halledelim. Başbakanı, bakanları kapıya kadar çıkaralım, sonrası senin işin" diye fısıldadı. Koruma müdürü bütün hayatı anlık olaylara refleks verme eğitimiyle geçmesine rağmen afallamıştı. Beyaz salonun kara perdeleri açılırken kısa aradaki sohbetler uğultuya dönüşmüştü. Çavlan sandalyelerde oturanlar da gözlerini gezdirirken silahının emniyetini açmadığını hatırladı. Oysa katil her an hala sıcak olan namlusunu başbakana doğrultabilirdi. Koruma müdürüne dönerek "Çok sakin ol, hiç belli etme" dedi. Koruma müdürü ancak o zaman salondaki kalabalığa dikkat kesildi. Sahneden inen emniyet müdürü koltuğuna otururken Çavlan başbakana yaklaştı ve önünde eğildi. Başbakan bu cüreti yorgun bakışlarıyla yargılarken Çavlan hiçbir bilgi vermeden sakin bir şekilde buradan kalkıp dışarı çıkamayacaklarını anladı. Başbakanın yanında deri koltuklarında oturan bakanların meraklı bakışları üzerindeyken soğukkanlılığın şovunu yaptı. Efendim, sakin bir şekilde dışarı çıkmamız gerekiyor. Alt kattaki tuvalette bir ceset bulduk. Bir paniğe mahal vermeden güvenliğinizi almalıyız. Başbakan yanında dikilen koruma müdürüne baktı. Onun onaylayan baş hareketinden sonra ayağa kalktı. Karizmasından beklenmeyecek bir paniğin içine düşmüştü. Hızlı adımlarla yanındaki herkesi unutarak dışarı çıktı. Koruma müdürü de onu izledi. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Vali, MİT Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü söylediklerini duymuş Çavlan'a bakıyordu. Hayatlarının başbakan için ölüme terk edilebilecek kadar değersiz olduğuyla yüzleşiyorlardı. Çavlan sıranın en başında oturan Emniyet Genel Müdür Yardımcısına bakarak sizden başlayarak dışarı çıkacağız dedi. Bu sırada onlarca koruma ellerinde mermisi namluya sürülmüş silahlarıyla salona dağılmıştı. İki kadının salonu inleten çığlıkları bitmemişken deri koltuklar boşaldı. Başbakanlık koruması yağız bir delikanlı, emniyete açılmış silahı elinde aşağı sarkarken sakin ama yüksek bir ses tonuyla ''Herkes ellerini başının üzerine koysun lütfen, bu sizin güvendiğiniz için.'' dedi. Birkaç dakika önce devletin güvenlik şovunun yapıldığı salonda şimdi havaya kaldırılmış elleri titreyen onlarca bürokrat vardı. Korumaların ve resmi polislerin kameraları kapattırıp kameramanları uzaklaştırmasını, fotoğraf makinelerini toplamalarını bir köşeden tehditkar duruşuyla izliyordu Çavlan. Elleri başının üzerinde bekleyen onlarca kişi ön sıradaki boş deri koltuklara bakıp rütbelerinin devlet için şüpheli olabilecek kadar düşük olduğu gerçeğini görüyordu. Hepsi emekli olup bu ölümcül hiyerarşiden bir an önce kurtulmak istedi. Değmezdi. İstanbul Emniyet Müdürü 5 dakika sonra içeri girdiğinde yardımcılarının, savcıların, vali yardımcılarının elleri başlarının üzerindeydi. Bu manzara bile kariyerinin sonuna geldiğini anlatmaya yetiyordu. Kravatını gevşetip gömleğinin ilk düğmesini açarken kibarca herkesin ellerini indirmesini rica etti. Tuvalette işlenen cinayetten bahsedip bakanların hatta başbakan dahil herkesin ifadesinin alınacağını söylerken suçlu yerine konulmuş bürokratların kırılan onuruna merhem sürmeye çabalıyordu. Herkesin tek tek aranacağını, cep telefonları ve silahlara el konulacağını anlattıktan sonra defalarca özür diledi. İstanbul Emniyet Müdürü korumalara kameraların toplanıp salondan çıkarılması talimatını verdikten sonra Çavlan'a döndü. Yüzünde ömrünü verdiği mesleğin skandalla sona ermesinin kederi vardı. Dudakları kıpırdayınca yüz ifadesindeki kedere, torpilli polise duyduğu öfke eklendi. ''Başbakan seni çağırıyor.'' Çavlan aslında acıdığı adama emredersiniz dedikten sonra peşinden gitti. Aşağıya baktı, köşkün giriş kapısı kapatılmıştı. Önünde 3 tane ızbandut gibi koruma ve üniformalı polis vardı. Beyaz giysiler içindeki köşk personeli antrede yere oturtulmuştu. Elleri başlarının üzerinde bekletilecek kadar değersizdiler. Toplantı salonunun karşısında iki kapı vardı. İnce işlemeli beyaz ahşap kapıların önünde siyah takım elbiseli korumalar etten duvar örmüştü. İstanbul Emniyet Müdürü soldakine yürüdü. Tıknaz bedenini asker disiplininde dikleştirip baş selamı vererek girdi içeri. Çavlan onu taklit etme komikliğine düşmedi. Zaten iri cüssesi ve ruhu ölmüş kadar katı yüzüyle devlet disiplininin vücut bulmuş haliydi. Başbakan yüksek tavanlı odanın dar uzun penceresinin önünde ellerini arkasında birleştirmiş, masada oturan İçişleri Bakanı'nı dinliyordu. Çavlan'a bakıp yüzünü çevirdi. İçişleri Bakanı Çavlan'ı baştan aşağı süzerken konuşmaya devam etti. 20'li yaşlarında göğsünden ve başından vurulmuş, cinayetten sonra tuvaletin önü temizlik malzemeleriyle fırçayla filan kapatılmış. Temizlikçi bulmuş cesede. İlk İstanbul Cinayet Şubedeki çocuklar görmüş. Talimat verdi. Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar kimseye yaklaştırmayacaklar. Başbakan İstanbul Emniyet Müdürü'ne işinin bittiğini anlatacak kadar sert baktıktan sonra Çavlan'a döndü. Bu cinayet ne biliyor musun? Sesindeki öfke bir yanıt beklemediğini anlamak için yeterliydi. Birkaç saniye önce kendini kahraman gibi hisseden ve övgüler bekleyen Çavlan, başbakanın hiddeti karşısında korkuya kapılmıştı. Yüzü, bedeni bir mermer kadar tepkisiz görünse de kalbi çırpınıyor, omuzlarından aşağı soğuk damlaları iniyordu. Başbakan dişlerini sıkarak öfkeli sorusuna nefret dolu kendi yanıtını verdi. Bu cinayet devlete tecavüzdür. Devletin namusunu becerdi katil. Hepimizin burnunun dibinde yaptı bunu. Son cümlede sesini zapt edememiş, Çavlan'ın gözlerinin içine bakarak bağırmıştı. Kendisinin azarlandığını düşünerek dizlerinin bağı çözülmüştü Çavlan'ın. Başbakan bir adım yaklaşırken İstanbul Emniyet Müdürü'ne dikti gözlerini. Senin güvenlik toplantında maskara olduk, dünyaya maskara olduk diye bağırdı. İki adım daha yaklaştığında ağzından tükürükler saçarak utanca boğuyordu İstanbul'un emniyet müdürünü. Hakaretlerinin arasından küfürler taşıyor, binlerce polisin amirinin sadece rütbesi değil, kişiliği ve onuru üzerinde tepiniyordu. Tarihi beyaz kapıdan dışarı taşan ses köşkü beyefendinin gazabıyla titretirken acınası bir adamdı artık ev sahibi. Güvenlik şovunun ev sahibesi ise biraz önce kocasının sunum yaptığı salonda ağladığını gizlemeye çalışıyordu. Başbakanın yanındaki odada toplanmış üst düzey protokol derin bir keder sessizliğinde beyefendinin öfkesini dinliyordu. Emniyet teşkilatının başı skandalın faturasının kendisine kesilip kesilmeyeceğini kafasında tartıyor, İstanbul'u teslim ettiği adamdan nefret ediyordu. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı gözlerini amirinden kaçırıyordu ama cinayetin sorumluluğundan kaçamayacak şanssızlar arasındaydı. Orgeneral kendi görev sahası dışında yaşanmış skandalın kurbanlarını zevkle seyrediyordu sanki. Onlarca komutanı cezaevine atmış polislerin çektiği azaptan mutluluk duyması çok doğaldı. MİT müsteşarı polisler kadar skandalın anaforundaydı. Başbakanın ona duyduğu güvenin dibe sürüklenmesine izin vermeyeceğini odadaki herkes biliyordu. Ama onun çocuksu yüzünde bu rahatlık yoktu. Salonun sandalye kısmındaki yardımcısını odaya getirtmişti ve ona fısıltıyla uzun talimatlar veriyordu. İstanbul Başsavcısı ve vekili mahkeme duvarı suratlarındaki yargılayan ifadeyle odadaki polislerin kabusuydu. Vali doğuştan gamsızlığıyla sinir bozucuydu. Başbakanın gür sesi köşkü inletirken hareketlerinde ne bir telaş vardı ne de korku. Başbakan sustuğunda köşke nefeslerin tutulduğu bir sessizlik çöktü. Sadece korudaki ağaçlardan baharı kutlayan kuşların cıvıltısı duyuldu. Çavlan korkunun kulağındaki uğultusuyla dışarıdan gelen bahar seslerini fark etmiyordu bile. Ellerini arkasında birleştirip dışarıyı izleyen başbakana tabii bir asker disiplininde hareketsiz duruyordu. Yanındaki boynunu bükmüş tıklız adama acırken zayıf ruhunu gizlemeyi başaran bedenine şükretti. O et, kemik ve deri bütün zaaflarını örten çelik bir kalkan, ruhunu ayakta tutan demir bir iskeletti. Başbakan Çavlan'a baktığında öfkeden yorgundu ve durulmuştu sanki. Ona hakkaniyetli davrandı. İşinin ehli olduğunu gösterdin. Belki de hayatımı kurtardın. Bu cinayet soruşturmasını bizzat senin yürütmeni istiyorum. Devlet sana bütün olanakları sağlayacak. Herhangi bir engel, sorunla karşılaştığında gerekirse benimle temasa geçeceksin. Başbakan ayaktayken oturabilecek kadar makam sahibi İçişleri Bakanı koltuğa yaslanıp itiraz etti. Cinayet işlendiğinde o da köşkeydi. Gözlerini çıkarıp masanın üzerine koyduktan sonra cesedi onun komiserleri buldu. Buradaki herkes şüpheliyse onlar da şüpheli. Dışarıdan bir ekibin soruşturması daha doğru olmaz mı diye sordu. 60'ına merdiven dayamış, saçları ve bıyığı beyazlamış İçişleri Bakanı, başbakanın hiddetini göze almıştı. Gözlerini kaçırmadan sorusunda direndi. Başbakan söyleyemediklerinin gizemiyle güvenecek kim kaldı ki dedi. Antika ağır ahşap sandalyeyi çekip masanın başına kuruldu ve kravatını gevşetirken Çavlan'a baktı. Gerekirse ben de saatlerce burada bekleyeceğim. Sen burasıyla ilgili ne talimat vermemi istiyorsun? Çavlan işinin ehli olduğunu ağırbaşlı doğasıyla sergiledi. Bu köşkten hiç kimse çıkmamalı, herkesin ifadesini almalıyız. İstanbul Emniyet Müdürü Çavlan'a nefretini gizlemeyen bir ses tonuyla efendim bu talimatları verdik dedi. Başbakanın gözlerindeki tiksintiyi görünce boynunu eğdi. Başbakan İçişleri Bakanı'na protokoldekilerin de odadan çıkmayacağını, ifadelerinin alınacağını söyledi. İçişleri Bakanı talimatı almış koltuğundan kalkmıştı. Başbakan hiddetli bakışlarını üzerine dikti, İstanbul Emniyet Müdürü'ne değersizleştirerek devam etti. O da seninle gelsin, orada bekleyin. Ben de birazdan geleceğim. Çavlan sessizce gitme ezikliği de münasebetsizce kalmak arasında sıkışmıştı. Bana bir emriniz var mı efendim? Başbakan dirseğini masaya dayamış, avucunu alnına bastırıyordu. Diğer elinin tersini sallayarak gitmesini istedi. Sadece dakikalar önce hayranlık duydu otoriteye, kendini kanıtlama hayalleri kurmuştu. Şimdi bu fırsat elindeydi. Kapıyı ardından çektikten sonra köşkteki sessizliği fark etti. Holü doldurmuş koruma ordusu ona bakıyordu. Siyah takım elbiseler arasında Mert'i görünce büyük sorumluluğun yalnızlığı bir nebze azaldı. Soruşturma bizde dedi Mert'e. Sonra bürodaki herkesi köşke çağırması talimatını verdi. Mert'in ince ve normalden çok daha yayvan dudaklarında büyük görevin korkusuyla heyecan birbirine dolandı sanki. Patlak ve her zaman nemli gözlerinde de his karmaşası dalgalanıyordu. Hemen çağırıyorum dedi. Tam sırtını dönmüştü ki Çavlan omzunu tuttu. Aşağıda köşedeki odayı düzenleyin. Biz orayı kullanacağız. Buradan kimse çıkmayacak. Herkesin tek tek ifadesi alınacak. Mert merdivenden inerken Çavlan biraz önce sunumun yapıldığı salona yürüdü. Koruma polisleri sandalyelerde oturanların cep telefonlarını, silahlarını alıp delil poşetlerine koyuyor, üzerlerine kime ait olduklarını yazıyordu. Yarım saat öncesine kadar kendilerini devlet zanneden şüphelilerin gözleri ona dönmüş, bu iri yarı yaralı suratlı adam korkularını büyütmüştü. Küçük, çökük gözlerini sandalyede oturanların üzerinde gezdiriyordu. Sadece birkaç saniye uzun baktı, talihsiz yaşlı adam vehme kapılmış, bu korkunç polise suçsuzluğunu nasıl kanıtlayacağını düşünmeye başlamıştı. Çavlansa göründüğünden çok farklıydı. Tedirgindi, korkaktı. Salonda şüpheli olarak tutulanların çoğunun kendisinden üst rütbede olduğunu biliyordu. Yine de bir özgüven abidesi gibiydi konuşurken. Ben Çavlan Gökmen, cinayet büro amiriyim. Soruşturmayı ben yürütüyorum. Olay yeri inceleme ekipleri gelmek üzere. İfadelerinize başvuracak ekiplerimiz de birazdan burada olacak. Kendisini zorlayarak sözlerine bir tutam nezaket ekledi. Tanıklıklarınız önemli, sizi burada bekleteceğimiz için üzgünüz. Salondakiler onun donuk, façalı suratında sözlerine dair bir nebze samimiyet görseler belki biraz rahatlarlardı ama yoktu. Ama sırtını döndüğünde onun geniş omuzlarına, heybetli gidişine bakan bütün suçsuzlar kendilerini güvende hissetti. Büyük çoğunluğu bürokrasinin çarklarında yorulmuştu ve Çavlan devlet gibi ruhsuz, güçlüydü. Zora düşünce kahraman arayan zavallılar oldukları akıllarının ucundan bile geçmezken devletin bu robotuna hayranlık duyuyorlardı. Salonun kapısından çıktığında başbakanın koruma müdürü Cevdet'e emretti. Salondaki kameraları aşağıda sağdaki odaya indirin. Herkesin parmak izini alacağız. Ellerde barut izine bakacağız. Bizim ekipler gelinceye kadar sizinkiler telefonlarla silahları toplamaya devam etsin. Cinayet büro amiri merdivenin zirvesinden köşkün kapısına baktığında etkinliğin güvenliğinden sorumlu emniyet amiri Emin Şahin'i gördü. Skandalın yiyeceği ilk rütbenin o olacağından kimsenin şüphesi yoktu. Çavlan yanına yaklaşırken yüzünde felaketi kabullenmiş ve boş vermiş bir hal vardı. Ellerini cebine sokup torpilli polisi alaycı alaycı sırıttı. Gözlerini kameranın olmadığı duvarlarda gezdirirken güvenlik kamerası olup olmadığını sordu cinayet büro amiri. Emin Şahin en ufak bir empati emaresi görmediği adama yarım ağızla cevap verdi. İçeride kamera yok. Sadece kapının önünde bir tane var. Başıyla korumaların kameraları taşıdığı küçük odayı gösterdi. Odadaki hard diski kayıt ediyor. Köşkün sorumlusuyla güvenlik görevlilerini de orada tutuyoruz. Çavlan ne onun için üzüldüğünü belli etti ne de tek teselli sözü etti. Senin suçun değil demesinin Emin'e çok iyi geleceğini biliyordu ama sırtını dönüp gitti. Korumalar Çavlan'ın soruşturma için seçtiği odaya televizyon kanallarını, kameralarını ve monitörlerini getirmişti. Dar yüksek pencerenin kenarındaki masada modası geçmiş, kahverengi takım elbisesinin içinde köşkten sorumlu memur oturuyordu. Bir aydır uykusunu kaçıran etkinlik bir skandala dönüşmüş ve hayatı korkularından çok daha büyük bir felakete sürüklenmişti. Kolları masanın altında, dizlerinin üzerindeyken acınası bir haldeydi. Pencerenin önünde üniformaları bedenlerine oturmamış iki güvenlik görevlisi dikiliyordu. Çavlan'ı görünce hazır ola geçtiler. Çavlan'ın ilk sorgusu başladı. Üçü de silah sesi duymadıklarını, herhangi bir anormallik fark etmediklerini, yani hiçbir tanıklıklarının olmadığını korku içinde kıvranarak anlattı. Köşk sorumlusu üç kameranın kayıtlarını eski model bilgisayar ekranında açtı. Çavlan cinayet bürodan ekiplerin ifadelerini alacağını söylediğinde omuzları daha da küçüldü. Nice torpillerle geldikleri bu huzurlu sığınağın nasıl bir anda cehenneme dönüştüğünü düşünüp efkarlandılar. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.